Ayrım 4.
Ondan az sonra da irresistible torpillendiğini bildirdi. Türk topçuları Asya kıyısına yakın olan gemiyi dövmeye başladılar. Amiral Derobek, irresistible'ın yedeğe alınması ve bütün filonun çekilmesi emrini verdiği sırada Ocean güçlü bir patlamanın ardından yana yattı ve tabyaların ateşiyle batırıldı. İngiliz donanması 100 yıl içinde ikinci defa boğazlardan geriye dönüyordu. Ertesi gün İstanbul gazeteleri haberi büyük başlıklarla ve Bovet'in resmiyle verdiler. Osmanlı tarihi muvaffakiyatına şan veren müdafilerimizin mermileriyle gark olmuş bir cesim Fransız zırhlısı Bovet. Oysa aynı gün Londra sokaklarında gazeteci çocuklar "İstanbul düştü, Ruslarla birleştik" diye bağırarak koşuyorlardı. Zafere kesin gözüyle bakan gazeteler sonucu beklemeden umutlarını baskıya vermişlerdi. Tarih yorumcuları müttefik donanmasının uğradığı yenilgiden komutanları değil, strateji kurallarını dikkate almayan devlet adamlarını sorumlu tutarlar. Onlara göre Boğazlar ve Trakya bölgesinde 6 Türk tümeni bulunurken donanmayı iyi koruyan Boğaz'dan geçirme ve Boğaz sahilleri işgal edilmeden 5 tümenlik bir müttefik kara gücünü İstanbul'a getirme planının başarılı olma şansı çok azdı. Derobek anılarında aynı görüşü paylaşır. Müttefik donanmasının Boğaz önünde aylar önce görülmesi olası bir hücum konusunda Türkleri uyarmıştı. Sadece 3 Alman subayı ve 160 Alman askerinin desteğiyle topları bilimsel yöntemlerle doğru yere koymak, toprak tabyaları, müttefik donanmasının mermilerine dayanıklı eski kaleyi onarmak mümkün olmuştu. Bunun ötesinde kaledeki toplar ve hareketli bataryalar tarafından korunan mayın tarlaları, müttefik mayın tarayıcılarının bunları temizlemesine el vermeyecek ölçüde ustaca döşenmişti. 18 Mart'tan önce her gün heyecanla gemilerin boğaza girmesini bekleyen, gemiler atış alanına girince hırsla çılgın bir ateşe başlayan Türk topçuları, bir müttefik askerin ailesine yazdığı gibi başarılıydı. Sevgili anneciğim, babacığım, sevgili Leyla, 18 Mart'ın o denli ürkünç yanları var ki, korkarım bunları yansıtmak elimden gelmeyecek. Gene de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Defterime şöyle notlar düşmüşüm. 9-15 sularında diğer gemilerle birlikte birinci filo gelip Çanakkale sularında ilerlemeye başladı. Nöbeti devralmak için Fransız gemilerini beklerken ilk trajik olay meydana geldi. Bovet'in sancak tarafına yattığı görüldü. Ağır ağır alabora oldu. Süratle batarak gözden kayboldu. Saat 13.56 idi. Her şey 2 dakika içinde olup bitti. İşte şimdi en heyecanlı bölüme geliyoruz. Denizcilerin nasıl büyük bir sükunetle gemilerinin batmasını beklediklerinin öyküsünü okumuşsunuzdur. Bu çok farklı bir şeydi. Bataryalar menzil hesaplamışlar, isabetli atışlarıyla onu her defasında sarsıyorlardı. Personel ise güvertede toplanmış, muhriplerin gelip kendilerini kurtarmasını sükunetle bekliyorlardı. Arka güverteye düşen bir mermi büyük hasar yaptı, panik çıkmadı, kimse yerini terk etmiyor, emir bekliyordu. Çizdiğim krokiler bu bahtsız gemilerin son durumunu gösteriyor. Filomuzun aldığı diğer kayıplardan söz etmek istemiyorum. Şurası açık ki zafer günü çok uzaktaydı. Toplarımızın kimisi yanmış, kimisi susmuş, Türkler ise geçici bir süre için ortadan kaybolmuşlardı. Umarım sonu iyi gelir. Resli sevgiler. 6. İngiliz kaynakları donanmanın 18 Mart'tan sonra hemen ertesi gün boğazı zorlamaya devam etmemesini kaçırılmış bir fırsat ve savaşı uzatan bir neden olarak görürler. Zira müttefikler tarafından tam bilinmese de Kilitbahir ve Çanakkale'deki Türk ve Hamidiye bataryasındaki Alman topçuları olanaklarını tüketmekteydiler. Cephanenin yarısı harcanmış, tabyaların bir bölümü çökmüş ve topların bazıları kullanılmaz hale gelmişti. Çanakkale'ye yapılan bu saldırının öncesinde Osmanlı ordusu güven veren bir konumda değildi. Süveyş kanalı seferi başarısızlıkla sonuçlanmış, Irak'ta Basra kenti düşmüş, Enver Paşa'nın planlayıp komuta ettiği 3. ordunun Ruslara karşı yaptığı Sarıkamış seferi tam bir felaketle sonuçlanmıştı. Çanakkale'de müttefik donanmasının bombardımanının başlamasıyla birlikte İstanbul'da da bir telaş başladı. Yenilmez bilinen donanmanın Boğaz'ı aşıp İstanbul'a gelmesine gün meselesi olarak bakılıyordu. İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Morgenthau bu ortamı şöyle açıklar. Şimdi garip gelebilir fakat o gün müttefik donanmasının Çanakkale seferinin başarısına kaçınılmaz ve İstanbul'un ele geçirilmesini ise birkaç gün meselesi olarak görüyorduk. Devlet arşivleri ve hazinenin Anadolu'ya taşınmasına başlanmıştı. Olanağı olan varlıklı kimseler de İstanbul'dan ayrıldılar. Hükümet işgal tehlikesine karşı biri padişah ve saray erkanının, diğeri kendilerinin kaçabilmeleri için iki treni Haydarpaşa'da hazır tutuyordu. Kara ordusunu ve donanmayı yöneten Alman komutanlar da durumu çok umutlu görmüyorlardı. Limamon Sanders anılarında Türk Genelkurmayı donanmanın Boğaz'dan geçeceğine inanıyordu der. Yabancılar arasında dolaşan bir söylentiye göre İttihatçılar bir işgal durumunda kentin önemli bölümlerini ve birçok tarihi binayı havaya uçurmak üzere önlem almışlardı. Bunun için karakollara dinamit depolandığı söyleniyordu ki bu doğru olabilirdi. Halkın ise günlük yaşamı kara borsa, yokluklar, sıkıntılar ve endişeler içinde sürüyordu. O sırada inancı yerinde olanların yalnızca tabyalarda çılgın bir savaşa tutuşmuş, mandalarla çekilen hareketli bataryaların havan toplarının peşinde siperden sipere, tepeden tepeye koşan askerler olduğu söylenir. Yabancı kaynaklar Türk askerlerinin, subaylarının, ellerinde Kur'an, dualar okuyarak siperden sipere koşan tabur imamlarının coşku ve cesaretinden övgüyle söz ederler. Savaşın başarısızlıkla sonuçlanması, müttefik donanma komutanı Dörebek'in cesaretini kırmamıştı. Havalar uygun giderse Boğaz'ı tekrar zorlayacaktı. Bunun yanında Hamilton, Boğaz'ın gemilerle zorlanmasının başarı sağlayamayacağını bildirmiş, Savaş Bakanı Kitener'in bu konudaki güveni sarsılmıştı. Belki de 18 Mart akşamı Türkler batırdıkları gemilerin Londra'da yarattığı şoku, müttefikler de 18 Mart öncesi İstanbul'daki korku ve ürküntüyü değerlendirecek durumda değildiler. Hamilton, Londra'dan o gün gelmiş ve savaşı izlemişti. Gözü önünde batan gemiler, yaralı olarak Bozcaada'ya kaçmaya çalışan Inflexible, Hamilton'un güvenini sarsmış olmalıdır. Sonunda Amiral de Robek de Hamilton'un fikrine katıldı. Çanakkale Boğazı'nın donanmayla zorlanmasından vazgeçildi. Kara ve deniz kuvvetlerinin birlikte hareket etmelerine karar verildi. Türkler de beklenen çıkarmanın olabileceği üç bölgeyi, Saros Körfezi'ni, Gelibolu Yarımadası'nı ve Asya tarafında da Beşige sahillerini güçlendirmeye devam ettiler. Bu gerilimli bir bekleyiş dönemiydi. Valideciğim, dört asker doğurmakla müftehir, gururlu, şanlı Türk annesi, nasihat amiz mektubunu Divrin Ovası gibi güzel, yeşillik bir ovacığın ortasından geçen derenin kenarındaki armut ağacının sayesinde, gölgesinde otururken aldım. Tekrar okudum. Şöyle güzel ve mukaddes bir vazifenin içinde bulunduğumdan sevindim. Oğlun Hasan Ethem. 17 Nisan 1915. 7. Müttefiklerin Anafartalar ve Seddülbahir çıkarmasının başladığı 25 Nisan 1915'te 11. Tümen Anadolu yakasında Ezine'de Beşige kıyılarındaydı. Beşige Ovası denize uzanan burunları, kumsalları, küçük tepeleriyle Truva önlerine kadar geliyordu. Beşige Koyu antik Truva kentinin Ege denizindeki limanıydı. 3200 yıl önce Truva'yı fethe gelen Agamemnon'un gemileri buraya yanaşmış olmalıydı. Sürekli kuzey rüzgarı esmekteydi. Çırpıntılı, koyu mavi, lacivert, yeşil tonlardaki pırıl pırıl denizin üzerindeki müttefik gemilerinin gri silüeti, Bozcaada'nın yalnız Nisan ve Mayıs'ta yeşil olan görüntüsü üzerine düşmekteydi. HMS Queen Elizabeth, çok sayıda yük gemisinden oluşan bir filonun arasından geçerek Bozcaada önünde demirledi. Hamilton savaşı buradan yönetecekti. İki ay önce Bandırma'dan yürüyerek yorgun geldiklerinde 11. Tümen askerlerine birkaç gün dinlenme verilmiş, daha sonra uzun yürüyüşler, karanlık basınca siper kazmalar başlamıştı. 18 Mart Deniz Savaşı'ndan sonra Marmara Denizi'ne geçmeye çalışırken Türkler tarafından yakalanan bir İngiliz denizaltısının batırılması ve Eceabat'ın uçaklarla bombalanması dışında önemli bir olay yaşanmamıştı. Fakat tam karşılarındaki Bozcaada'ya her gün gidip gelen gemiler, Adada yeni yapılan havaalanına inip kalkan uçaklar bir şeylerin hazırlandığını gösteriyordu. Kaldı ki bir çıkarma yapılacağı Londra'da sokaklarda konuşuluyor, bu çıkarma coşkuyla bekleniyordu. Londra sosyetesindeki gençler gizemli bir duyguyla Doğu'nun fethi, İstanbul'un ele geçirilmesi için gönüllü yazılıyorlardı. Genç ve yakışıklı şair Robert Brooke bunlardan biriydi. Bir şiirinde, "Bu kadar şanslı olacağımı düşünemezdim. Galata Kulesi 15 inçlik toplarımızla parçalanacak, deniz koyu bir şarap gibi kara ve kokuşmuş, Ayasofya'nın mozaiklerini, Türk lokumlarını, halıları yağmalayacak mıyım? Bizler tarihte bir dönüm noktası mı olacağız? Tanrım, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Bir sona doğru akan bir nehir gibi. Birden fark ettim ki hayatımdaki en büyük istek İstanbul'a karşı bir askeri sefere katılmaktı," demekteydi. Her gün karşıdan birkaç kilometre öteden, bir yüzme mesafesi uzaklıktaki Bozcaada'dan gelecek işgalcileri bekleyen, yer yurt can derdindeki 11. tümenerlerinin yaşamları böylesine gösterişli bir hayalcilikten uzaktı. Bir çıkarmanın yapılacağı biliniyordu. Bilinmeyen çıkarmanın nereye olacağıydı. Donanmanın bir bölümünün üstlenmiş olduğu Bozcaada'nın tam karşısında olmaları, çıkarma için en büyük olasılığın onların bulunduğu bölge olduğunu düşündürüyordu. Ordu karargahı da aynı kanıdaydı. 24 Nisan'da Çanakkale'nin Anadolu yakasında 11. Tümen ile büyük bir manevra düzenledim. Burada esas mesele düşmanın küçük Beşige Limanı'na yaptığı bir çıkarmayı önlemekti. 25 Nisan sabahı 5'ten itibaren de Gelibolu'daki ordu karargahına düşman çıkarmasının yapıldığı veya yapılacağı konusunda raporlar yağmaya başladı. 11. Tümen bölgesindeki küçük ve büyük Beşige Limanları önünde önemli sayıda harp ve nakliyat gemisinin toplandığı ve çıkarmanın başlamak üzere olduğu bildiriliyordu. 8,5 ay sürecek olan ve iki taraftan 750 bin insanın katıldığı Çanakkale muharebeleri Gelibolu Yarımadası'nda işte böylece başlamış bulunuyordu. Levon Sanders. Ezine'den sonra dalgalı bir arazi denize doğru iniyor ve sahilde düzleşiyordu. Kilometreler uzunluğundaki kumsalın geyikli önlerindeki bölümünde zeytin ve palamut meşesi korulukları vardı. Yol kenarında tümseklerde incir ağaçları, arkalarında bakımsız bağlar yer alıyordu. Sahilde birkaç palamut deposundan başka yapıya rastlanmıyordu. Burada yerleşmiş olan birkaç balıkçı da bu gümbürtü arasında çekip gitmişti. Adanın ünlü bağları tepelerin gerisinde güney yönündeydi. Kıyıdaki nöbetçiler açık havalarda adadaki hareketleri izleyebiliyorlardı. Kuzeydoğu'da Gökçeada'nın tepeleri, onun da gerisinde Semendirek Adası'nın kışın tepesi karla kaplı olan dağları görünmekteydi. 11. Tümen bu kumsalın ve yağmurlarda küçük bir göle dönüşen bataklıkların gerisinde siper kazmaya başladı. Önde gözetleme ve geride birkaç kat savunma siperleri. Siper kazmak için yeterli malzemesi olmayanlara sahil boyunca uzun yürüyüşler yaptırılıyordu. Bu uzun yürüyüşlerinde askerler, tepelerin gerisinde binlerce yıldan kalmış, terk edilmiş, taş yığınına dönmüş antik kentler gördüler. Konstantinus, Romalıların masalımsı kökenlerini aldıklarını ileri sürdükleri bu ünlü yerde, imparatorluğun başkentini kurmayı tasarlıyordu. Yeni devlet merkezini meydana getirmek için Reta burnundaki eski Truva'nın altına dek yayılan geniş ovayı seçti. Bu girişimden kısa sürede vazgeçildiyse de yarım kalmış kule ve duvarların heybetli görüntüsü uzun süreler gelip geçen gemicilerin dikkatini çekmiştir. Milattan sonra 324. Öğle molası verildi. Askerlerin çoğu somunla katığını yemeden önce çimenlerin üzerine boylu boyuna uzandı. Sonbaharda buralarda bulunan incir, üzüm, nefirgesi, hasattan sonra kalan üzüm, incir ve benzeri artıkları, bağ bozumundan sonra kalan veya unutulan küçük salkımlar. Ahlat gibi meyveler tükenmişti. Bu mevsimde kuru birkaç keçi boynuzundan başka doğanın askerlere sunabileceği bir yiyecek yoktu. Bu yürüyüşlerde gene kuru bir soğana kaldılar. Akşam postalların vurduğu, su toplamış, nasır bağlamaya başlamış yorgun ayaklarını sürükleyerek konaklama yerine döndüklerinde kendilerini sıcak bir karavananın beklediğini biliyorlardı. Islak yere bağdaş kurup oturamadıkları için etrafında toplandıkları büyükçe sahanın kenarına çömelmeleriyle günlük tayını tüketmeleri bir oluyordu. Gözleri daha orada kapanmaya başlıyor. Kaba saba erkek şakalarını bitiremiyorlardı çoğu kez. 25 Nisan günü sabaha karşı nöbetten dönen bir asker, Bozcaada'nın ardı ardına hareket eden savaş gemilerini nöbetçi subayına bildirdi. Kaputunu başına çekti. Çıkarma haberini veren ilk kişinin kendisi olduğunu nereden bilecekti? Ay, müttefik zırhlılarının arasından batmak üzereydi. İlk defa görüyordu denizin üzerinden ayın batışını. Denizi de ilk defa görmüştü bir ay önce İzmir'de. Uykusu dağılmıştı, çocukluk günlerine döndü, dalıp gitti. Önce bir iki, sonra daha çok davul sesi gelmeye başlamıştı. Yemek yediği yer sofrasından fırlayıp, evlerinin açık sofasının yıpranmış ahşap korkuluklarına dayanmıştı. Davul sesi artık kentin her yerinden geliyordu. Bir süre sonra uğultuya dönüştü. Yanına gelen annesi kararmakta olan ayı göstermişti. Eski bir geleneğe göre davullar tutulmuş olan ayı kurtarıyorlardı. Şaşkın çocuk gözleri tutulmakta olan aya takıldı kaldı. Seferberlik arkasından oraların deyimiyle koca savaş başladığında birkaç gün içinde askerlik şubesine başvurması istenmişti. Bağlı olduğu tümen 30-40 gün içinde hazırlıklarını tamamlamış, ayrılık günü gelmişti. Annesi evlerinin bahçe kapısında durmuş, gözlerini ona dikmiş bakıyordu. Saçları çoktan ağarmış, gözlerinin kenarına oturan kırışıklar daha da artmış gibiydi. Ayağında kendisine büyük gelen şalvarı, sırtında yaz kış çıkarmadığı hırkası, kapı eşiğinde dikilmiş, gözlerini yüzünde gezdiriyor, sanki bir şey arıyor, bir şeyler öğrenmek istiyordu. Annesinin bu bakışını daha önce görmemişti. Daha sonraları kimse ona böylesine uzun, şaşkın ve sevgiyle bakmayacaktı. Tutabilsin diye başını eğmişti. Annesi kollarını öne doğru uzatmış, başını elleri arasına almış durmadan gözlerini öpüyordu. Hemen döneceğini söylemişti, bilmeden, inanmadan. Hafifçe iterek başını annesinin elleri arasından kurtardı. Bir yandan kendisini bekleyen arkadaşlarından utanıyor, bir yandan da bu sarılmanın bitmesini istemiyordu. 8. Çıkarmanın başlangıcında müttefiklerin gücü 75 bin kişiyi buluyordu. İlk olarak Kabatepe'ye 1. Avustralya tümeni çıkacak, bunu 2. tümen izleyecekti. Seddülbahir'e Kitchener'in zorlukla verdiği iyi eğitilmiş seçkin 29. İngiliz tümeni Kumkale'ye de Fransız müfrezesi çıkacaktı. Fransız müfrezesi ile İngiliz deniz tümeni önce Beşigeko'yu Saros sahillerinde yanıltmak için gösteri yapacaklardı. Türk uçakları Limni Adası üzerinde uçuyor ve gözlüyorlardı. Biz birkaç arkadaş limanda 110 adet çıkartma aracı saydık. Türkler Limni'ye eğlence için gelmediğimizi biliyorlardı. Bildö Sakse. Savaşta en önemli olgulardan biri sürprizdir. Fakat biz çıkarmadan 6 hafta önce orada Limni Adası'ndaydık. Donanma botları Gelibolu Yarımadası sahillerinde aşağı yukarı dolaşıp duruyorlardı. Bütün dünya bizim oralarda biriyle çıkacağımızı biliyordu. Bu nedenle çıkmamız Türklere sürpriz olmadı. Victor Cromwell. Hamilton karargahı Türk sahil bataryaları konusunda ayrıntılı bilgi sahibiydi. Ama bir kara çıkarması için gerekli bilgileri eksikti. Ellerinde iyi bir harita olmadığı gibi yollar ve su kaynakları hakkında yeterli bilgileri de yoktu. Çıkarma yapacakları noktalarda kıyının durumunu ve denizin derinliğini, Türklerin kara gücünü bilmiyorlardı. Türklerin Balkan ve Sarıkamış'ta uğradıkları bozgunların olumsuz etkisinde kalıyorlar, bir bilinmeze doğru gidiyorlardı. Ellerindeki en önemli bilgi, Bozcaada'daki hava üstünden kalkan uçakların çektikleri Türk siperlerinin fotoğraflarıydı. Hazırlık üssü olarak seçilmiş olan İskenderiye'den gece gündüz yüklenen gemiler, çıkarma üssü Limni Adası'nın Mondros Limanı'na doğru açılıyorlardı. Sakin Mondros Limanı birdenbire 200 çeşitli geminin yığıldığı işlek bir yer olmuştu. Müttefiklerin bütün hazırlıkları Mısır'da ve adalarda bulunan Türk ve Alman haber alma örgütü tarafından Türk Genelkurmayı'na ve Liman von Sanders'in Gelibolu'daki karargahına iletiliyordu. 25 Nisan 1915 sabahı güzel bir havada Saros Körfezi'nden Beşige mevkiine kadar 120 kilometrelik bir sahil boyunca çıkarma ve yanıltma gösterisi başladı. Düşleyebileceğiniz en muhteşem sabahtı. Çıkarma yaptığımız sabah kadar mükemmel bir sabah düşünemezsiniz. Bildö Sakse. Anadolu bölgesindeki kolordunun komutanı Veber Paşa, Kumkale'ye çıkarmanın başladığını, bir kafilenin de Beşigi Limanı önüne geldiğini sabaha karşı öğrendi. Ay batmıştı. Alman komutan çıkarmayı Anadolu sahillerinden beklediği için Beşige sahillerine yapılan yanıltma gösterisi kendisini çok etkiledi. Liman Monsanders de bu nedenle Arıburnu ve Seddülbahir'den çıkarmanın başladığı konusunda haberler aldıktan sonra bile yedekleri kullanmakta kararsız kalmıştı. Kumkale'ye çıkarmanın başladığı haberi Kolordu karargahına Veber Paşa'ya ulaşır ulaşmaz 11. Tümen daha önce planlandığı gibi denize doğru yürüyüşe geçti. Ezine'de, Geyikli'de, Çamoba köyünde yerleşmiş olan alaylar sahillerde daha önce hazırlanmış olan mevzilerine sokuldular. Makineli tüfekler yuvalarına yerleştirildi, toplar zeytin ve palamut ağaçlarının altına gizlendi. Balkan Savaşı'na katılmış olan pek azı dışında hiçbiri savaş görmemişti. Hele Siper Savaşı az bilinen bir şeydi. 18 Mart başarısını duymuşlardı. Bu bir destan gibi taburdan tabura, bölükten bölüğe anlatılıyordu. Batan zırhlıların sayısı önce 4-5 ile başlayıp kısa zamanda dillerde onlara, 20'lere çıkmıştı. Sonra bütün İngiliz donanmasının yok olduğu söylentisi yayıldı. Fakat İngiliz donanmasının bir bölümü karşılarında Bozcaada ile aralarındaki 7-8 millik dar geçitte toplanmış ve üzerlerine toplarını çevirmiş duruyordu. Son dualarını yaptılar ve beklemeye başladılar. Bütün gün boyunca gemiler gidip geldi. Ama Kumkale'ye yapılan çıkarma dışında 11. Tümen bölgesine bir çıkarma olmadı. Bu gemilerin görevi onları burada gerçek çıkarma bölgesinden uzakta tutmaktı. Kuzeydeki Kumkale sahillerinden top sesleri ve makineli tüfek takırtıları geliyordu. Sahile yayılan 11. Tümen'dekiler savaşın sesini ilk defa bu kadar yakından duydular. O gece nöbetçiler arttırıldı. Denizle kıyı arasında oluşmuş gölcüğün ve deniz kenarındaki alçak kum tepelerinin gerisinde dev palamut ağaçlarının altında gecelediler. 26 Nisan'da çıkarmanın burada yapılmayacağı anlaşılınca 11. Tümen'in 33. Piyade Alayı destek için Arıburnu cephesine 19. Tümen emrine gönderildi. Seddülbahir'de Yarımada'nın ucundaki çıkarma 5 ayrı küçük kumsalda başladı. Müttefiklerin dev savaş makinesi başlangıçta kusursuz çalıştı. Askerler geceden gemilere bindirilmiş, ayın batmasından sonra sabaha karşı ip merdivenlerle çıkarma mavnalarına ve filikalarına inmişlerdi. Deniz üzerindeki sis aralanınca çıkacakları kıyı ve tepeler belirmeye başladı. Önce bir ses duyulmadı ve bir hareket olmadı. Sahiller Türkler tarafından küçük gözlem birlikleriyle korunuyor, esas Türk birlikleri plan gereği içerilerde bulunuyordu. Bu nedenle müttefik çıkarma birlikleri Ertuğrul Koyu ve Teke Koyu dışında güçlü bir savunmayla karşılaşmadılar. Sabahın erken saatlerinde Albion savaş gemisinin açtığı şiddetli baraj ateşinden sonra Türk siperlerinde canlı kimse kalmadığı düşünülüyordu ama Seddülbahir iskelesi ve Ertuğrul Koyu'na ilerleyen çıkarma birlikleri saat 6.30'da sahile yaklaştıkları zaman şiddetli bir ateşle karşılandılar. Gavur da askerini çıkarıyor deniz kıyısından. İki yere iskele etmiş, boyuna askerini boşaltıyor. Şiddetli ateş diye bağırdı yüzbaşımız. Mevzilerdeyiz. At bakalım, at bakalım. Gavur bizi görmüyor. Biz gavuru görüyoruz mevzilerimizden. Biz hep ateş ediyoruz. Ben bu sırada mevzide vuruldum. Bacaklarım tutmuyor. Kurşun delmiş iki ayağımı da dizlerimin bir karış altından. Sol kulağımın dibinden de bir kurşun geçti. Kafama bir de parça denk geldi. Şarapnel gibi bir şey. Mustafa Aksoy.